Ayrım 32.
Ali Osman Kanunnamesi ve Düşündürdükleri. Naçiz eserimizin başlarında Fatih Kanunnamesi'nde padişahın biraderlerini şehzadeler öldürtebilme hakkı mevzuunda yer yer mezkûr meseleye temas etmiştim. Şehzade değil her kim olursa olsun herhangi bir ferdi ikbal hakkı için katlettirmek tabii ki doğru değildir. Ancak hemen her vakanın, her icraatın ve her kanunnamenin kendi asrı ve kendi döneminin icaplarına göre değerlendirmek ve bu mihval üzere herhangi bir fikre sahip olup doğru veya yanlış kararına varmak yegane usuldür ve elzemdir. Aksi takdirde kendi yaşadığınız devrin size vermiş olduğu inanç ve değerlendirme çerçevesine bir fikre varır iseniz ve böylece yanlışların en büyüğünü yaparsınız. Fatih Kanunnamesi'nin bir bütün olarak neyi ifade ettiği ve nasıl bir hukuk anlayışıyla kaleme alındığını en âlâ şekilde ifade eden ve değerli eserinde bu nokta için sayfalar ayıran Sayın Samiha Ayverdi'nin edebi ve manevi dünyası içinde Fatih adlı eserinin 169. sayfasında şöyle buyurmaktadır ki aynen geçiyoruz. Fatih'in medeni bir topluluk kalıbına soktuğu cemiyeti dört taraftan sağlama bağlarken kanun yoluyla da teşkilat ve tahkimat semtine gitmemesi beklenemezdi. Onun bıraktığı sulh eserleri arasında kanunnamesi ehemmiyetlidir. Fatih kanunlaştırıcı olarak diğer Osmanlı padişahlarından farklı bir mevki tutar. Ondan evvel Osmanlılar bir devletten ziyade bir ordu halindeydi. Fatih'tir ki devlet müesseselerini sistemleştirerek ve kanunnamesiyle idareye yeni bir nizam vererek hükümetini sağlam bir temele dayadı. Fatih'in kanunnamesi Osmanlı Devleti'nin anayasası, teşkilat-ı esasiye kanunuydu. Dünyalık bir kanundu ve başlıca üç kısma o zamanın tabiriyle üç devlet kapısına ayrılıyordu. 1. Devlet erkanının sıra ve mertebesi yani umumiyetle memur kadrosu ve idare teşkilatı. 2. Adetler ve teşrifat. 3. Ceza ve vergi işleri. Şehzadeler meselesine gelince Sultan Fatih'in mezkûr maddeyi kanunnamesine almasında ve böyle bir kanuna ihtiyaç hissetmesinde ilk bölümde zuhur eden hadiselere ve şehzadelerin taht kavgası vakalarını dikkatle okuyanlarımız bunun ne yaman bir zaruretten doğmuş olduğunu açıklıkla görebilirler. Şehzadeler kavgasında her iki tarafça savaş meydanlarına sürülen orduların birbirlerini kırıp geçmesi ve böylece nice kardeş kanının nehirler gibi akması hem Osmanlı tahtını ve de hem de Osmanlı halkını zayıf düşürmekte ve böylece hasım devletler bu uğursuz gidişi daha da körükleyerek Osmanlı Türk Devleti'nin sükuta doğru sürüklenmesine keyifle bakmaktaydılar. Şehzadeler hakkındaki kanundan sonra ise bu uğursuz giriş bir şekilde son bulmuş ve binlerce Türk evladı yerine sadece birkaç şehzade ile mesele hal yoluna sokulmuştur. Denecektir ki bunun bir başka yolu yok muydu? Cevabımız evet yoktu olacaktır. Zira şehzade olmazsa hanım sultanlar, o da olmazsa vezaret makamında bulunanlar vesaire bu uğursuz kavgayı bir başka boyutta sürdüreceklerdi ve zaten Osmanlı tarihine bakıldığında niceleri görülebilir. Bunda asıl sakatlık devletin henüz tam oturmamış ve genç bir devlet oluşuyla birlikte Türk boyları arasındaki çekişmelerin meydana getirdikleri tezahürlerdir. Şehzadeler ise bu meselede birinci derecede değerlendirilecek kozlardı ve rakip tarafın en tesirli silahı durumundaydı. Kaldı ki başka devletlerde gizli ve entrikal cinayetler usulüyle taht uğruna nice canlar yanmıştır. Dünya tarihini okuyanlar bu durumu iyi bilirler. Sultan Fatih'in kanunnamesinde Osmanlı hanedanında padişahlığın babadan büyük oğula kalacağını ve padişahın devlet selameti, alem nizamı için kardeşlerini idam ettirebileceğini kayda geçmesi, kanunnamede de buyurulduğu gibi devletin bekası ve milletin bütünlüğü gayesiyle irade edilmiştir. Ayrıca Türk boyları arası çekişmelerde Osmanlı Türklerinin her daim müttefiksiz kalması ki bu tarihten sabittir. Osmanlı padişahlarının aşırı tedbirlerle devleti koruyabilme eğilimlerine giriştikleri de bilinen bir ayrı gerçektir. Kaldı ki Sultan Fatih'in mezkûr kanunnameyi hazırlayıp tedvin yani toplu hale sokmak ettirdiği dönemin vezir-i azamı meşhur Karamani Mehmet Paşa idi ve kanunname-i Ali Osman şehzadelere yazılacak elkap saygı duyulan isim numunesi gösterilirken vezir-i azamın gayretkeşliğiyle Şehzade Cem'in isminin zikredilmiş olması ve bu kayda padişahın ses çıkartmamış olması Karamani Mehmet Paşa'nın Fatih'in Şehzade Cem'in ziyade sevmesinden istifade ederek vaziyeti istismar etmiş olduğu cümle kaynaklarca malumdur. Yani bu meselenin ayrıca tetkiki hem de temelden tetkiki tarihe hizmet açısından katiyetle elzemdir. Zira vezirler arası çekişmeler ile Türk boyları arası çekişmeler Osmanlı Devleti'nin her daim birinci derecede rahatsızlığına sebep olmuştur. Mesela okuyabildiğimiz kadarıyla Osmanlı tarihçilerinin ve günümüzdeki Osmanlı tarihi uzmanlarının hemen birçoğu isteyerek veya istemeyerek asırlar sonra ve de günümüz Türkiye'sini hala sürdürmekte de berdevamdırlar. Hem de tamamen haklı olduklarını da ciddi şekilde inanarak. Çoğunlukla denir ki, filanca paşadan sonra vezaret makamına hep dönmeler ve devşirmeler geçmiştir vesaire. Ancak bunun asıl sebebini söylemekten de çekinir ve her daim meselenin bu yönünü es geçerler. Çünkü şayet bu yönüne dokunacak olurlarsa dönme, devşirme dediklerinden ziyade kendileri kabahatli duruma düşeceklerdir. Bu hususta sadece Karabanoğullarından söz etmemiz yeterlidir sanırız. Şöyle ki padişahın programlı ve sistemli hareketlerine yıllar yılı mani olmaya çalışmış ve Osmanlı Devleti'nin başına dert olmaktan bir türlü vazgeçmemişlerdir. Daha doğrusu diğer Türk boyları Oğuzlardan Kayı aşiretini hiçbir zaman tam manada Türk saymamış ve her daim hasım olarak görmüşlerdir. Mesela Akkoyunlar Osmanlılara dağlı demiş ve her daim küçümsemiş ve hiçbir zaman samimi hareket etmemiştir. Keza Karamanoğulları da aynı düşüncelerle hareket etmişlerdir. Halbuki adları geçen bu iki Türk devleti Osmanlı'yı yok etmeyi düşüneceklerine, birlikte hareket edecek olsalardı herhalde cihanın haritası bir başka şekil almış olurdu. Ne var ki tam aksi olmuş ve imparatorluk kurabilecek kapasitede bir kabiliyeti sahip Osmanlı'nın her daim karşısına çıkarak engel teşkil etmişlerdir. Nitekim Karamanoğullarının Osmanlı Devleti'ne karşı bir takım hesaplar içinde olduğunu öğrenen Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi şu tarihi mısraları sunmuştur. Bizimle saltanat lafın edermiş ol Karamani, hüda fırsat verirse ger kara yire Karamani. Günümüzün Osmanlı tarihi uzmanlarından ve değerli tarih hocalarımızdan Profesör Doktor İlber Ortaylı Osmanlı Türk İmparatorluğu bahsinde açık olarak şöyle buyurmuştur. Osmanlı'da azınlıklar değil milletler vardı. Yani üst kimlik İslam kavimlerinin olmasıyla birlikte diğer Hristiyan veya Yahudi kavimlerin de kendilerine göre kimlikleri kanun hükmü altındaydı. Zaten imparatorluğun özellikleri de bu noktada başlar ve bu hususun en âlâ şekilde uygulanmasıyla imparatorluk devletinin ömrü de uzun ve güçlü olur. Ne yazık ki ülkemiz içinde çevrilen bin bir entrika neticesi asırlarca birlikte iç içe yaşamış bulunan insanlarımızın yek diğerine hasım durumuna gelmesine sebep teşkil etmiş ve yine ne acıdır ki günümüzde dahi bu iğrenç oyunun hakiki çevresi görülememekte, sen ben kavgası sinsice sürüp gitmektedir. Bizim bu husus üzerinde ziyade durmamızda asıl gaye Türk insanının üst kimlik meselesine daha gerçekçi hareket ederek hamaset değerlendirmelerin dışında olarak hemen her Türk vatandaşına aynı hakkı tanıması ve Türklüğü sevgiyle benimsetmesinin elzem olduğunu belirtebilmektir. Ülkemizdeki milli bütünlük inancının temelinde bu yatmalı, bu inanç çerçevesinde hareket edilmelidir. Ve zaten yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal'in arzu ve isteği de bu paraleldeydi. Merhum Agop dil açarları vesaire bu görüş çerçevesine değerlendirip görevlendirmişti.
Fatih Sultan II. Mehmet Han'ın Şahsiyeti Devletçiliği ve Eserleri. Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Han Gazi'nin Şahsiyeti Devletçilik anlayışı ve eserleri bahsine geçmeden ilk onun mensubu bulunduğu hanedanın kimlerden olduğu ve nasıl bir ülkeye inanıp hizmet etmiş olduklarını cüz'i de olsa belirtilmesinin mevzumuzun muhtevası açısından lüzumludur inancındayız. Zira Sultan Fatih'in haşa validesinden başlayıp, 2. Selim'in hamamlarda seks partileri düzenleyip afyon tüttürerek şarabını lıkır lıkır içer bir padişah olarak takdimden sonra diğer padişahlara da çeşitli iğrenç yakıştırmalardan geri kalmayan bazı zavallıların hiç mi hiç vicdan azabı duymamaları bizleri gerçekten ziyade üzmektedir. Osmanlı Devleti'ni kuran Uçbeyi Osman Gazi soyca Oğuz Han'a bağlanır. Yazıcı oğlunun Selçuknamesinde, Can-ı Cenayi'nde Düsturname-i Enveri'de Oğuzların Kayı boyuna mensup oldukları açıklanıyor. Osmanlıların ilk aşiret devirleri, hatta beylik kurdukları zamanların tarihi pek karışık olup eldeki malumatın mühim bir kısmı sonradan yazılmış eserlere dayanmaktadır. Osmanlı Devleti'ni kurmuş olan ailenin tarihi kayıtlarla etnik incelemelere ve gelenekler ile mevcut damgalarına göre Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun kayı boyundan oldukları tahakkuk etmiştir. Orhan Gazi'nin 1258-1326 sikkesi Osmanlıların ilk sikkesi olduğuna göre şüphe götürür tarafı kalmaz. Dipnot Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 97-98-99. Profesör Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu Serre Levhası kitabında Osmanlıların kayılardan ve hatta Oğuzlardan olmadıklarını iddia edecek derecede ileri gitmiştir. Lakin meskûr kitabı Türkçe'ye tercüme eden Sayın Fahriye Arık ise beklediği dipnotlarında meseleyi halletmiş, dahası merhum Fuat Köprülü'nün ilmi delillerini teyit etmiş ve bu buluşla Osmanlıların kayılardan oldukları kesinlik kazanmıştır. Ancak buna rağmen Osmanoğullarının kayılardan ve hatta Oğuzlardan olmadıklarına dair iddialar günümüzde bile sürüp gitmektedir. Bunun asıl sebebi ise şudur. Osmanoğulları hanedanı gayet kısa bir dönem içinde hiç beklenmedik bir dinamizmle göz kamaştıran dev bir imparatorluk tesis edebilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Dahası bu muhteşem imparatorluğunun bir Türk boyu tarafından kurulabilmiş olması vesaire, doğuda da batıda da gayri Türk hemen her devletin haset duymasına başlıca amil olmuş ve gayri Türk unsurları ziyade kudurtmuştur. Ne var ki azınlıkta olsalar da bizler de çıkabilen bir takım sivri akıllı fanatikler, hamaset duygularla meseleye eğilip yabancı tarihçilerin art niyetlerine istemeden ortak koşmakta ve onların ileri sürdükleri iddialarını doğrulama tarihsizliğine düşmektedirler. Hiç düşünülmemektedir ki Selçuklu Türklerinin Malazgirt Meydan Muharebesini M.S. 1071 kahredici bir zaferle noktaladığı andan başlayarak Osmanlı Türklerinin Bizans'ın fethini gerçekleştirmeleriyle Türk hakimiyetinin süratle yayılmaya başlaması vesaire Türk milletinin cihan emperyalistlerinin boy hedefi durumuna gelmelerine başlıca sebep teşkil etmiştir ki hala değişen hiçbir şey yoktur. Ancak bir türlü aklımızın eremediği bir ikinci şık da Osmanlıların hemen her fırsatta bizlerden olan bazılarının boy hedefi durumuna gelmeleridir. Bu niçin böyledir? Hazreti Allah'tan sonra aziz milletimize emsalsiz güzellikleri bulunan bir ülke ve muhteşem bir imparatorluk bahşetmiş oldukları için midir? Şu husus asla unutulmamalıdır ki, başı çeken güçlü ve son derece parlak bir zekaya sahip olamazsa, kabile veya millet hiçbir olumlu netice elde edemez. Nitekim lider vasfına ait padişahlar dönemlerinde aziz milletimiz cihan tarihine altın harflerle geçen parlak destanlar yazabilmiştir. Keza İstiklal Harbimizde de yüce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa liderlik vasfıyla aziz milletimize destanlar yazdırıp zaferden zafere koşturabilmiştir. Yüce milletimizin atasız, tarihsiz ve lidersiz kalabilmesini sağlamak kastıyla hareket eden bir takım dış güçler, hepimizin de bildiği gibi yüce önderimiz ve son güvencemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı da bir takım isnatsız ve alçakça iftiralarla aziz milletimizin gözünden düşürmeye çalışmakta ve bizleri tamamen başsız bir gövde şekline sokmaya çalışmaktadırlar. Dolayısıyla bizleri biz yapan eşsiz ve emsalsiz atalarımızın ve diğer değerlerimizin en cüzi bir çizik dahi almamaları için var gücümüzle mücadele etmeli ve her an her nevi provokasyonel saldırılara karşı hazırlıklı olmalı ve bu gibi hareketlere aman vermemeliyiz. Osmanlı Türk tarihini yeterince bilenler Osmanoğullarının her daim Türklükleriyle iftihar ettiklerini ve bastırdıkları sikkelerde dahi bu hususu hiç ihmal etmeden ön planda tutmuş olduklarını rahatlıkla tespit edebilmişlerdir inancındayız. Ve zaten bu inancımızı kesin doğrulayan münevverlerimiz de çok şükür mevcuttur. Osmanoğulları Türk değildi diyenler bu iddialarını ya yeterince bilgileri olmadığından veya bile bile provoke etmekle ve böylece yabancı çıyanlara çanak açmaktadırlar. Bizce bunun bir başka izah tarzı yoktur diyebiliriz. Başından itibaren muazzam bir imparatorluk devleti tesis edebilmeyi esas almış bulunan Osmanlılar devlet mekanizmalarını da bu minval üzere kurup geliştirmişler ve imparatorluk sistemini birinci derecedeki direklerinden olan milletler topluluğu mekanizmasını en âlâ şekilde çalıştırılabilir hale getirebilmişlerdir. Mesela imparatorluk idaresini sağlam temeller üzerine oturtabilmek için millet mefhumu yerine milletler topluluğu esas alınmış ve bu meyanda imparatorluğun elit sınıfı durumundaki kavmin yani devletin kurucuları vaziyetindekilerin üst kimlik özellikleri imparatorluğun mensubu diğer kavimlerin rahatsız olmak veya kıskanmak gibi duygulara kapılmamaları için son derece hassas bir muvazenenin dikkate alınmasına bilhassa dikkat edilmiştir. Osmanlı bu önemli faktörü din kanalı ile halletmiş ve böylece üst kimlik meselesi İslam dinine mensup olabilme esasına tabi tutulmuştur. Nitekim Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı ki kendileri Osmanlı tarihi konusunda günümüz otoritelerindendirler, bizim ileri sürdüğümüz ve bilhassa üzerinde durduğumuz husus hakkında mülakatta şu değerli açıklamayı yapmışlardır ki aynen geçiyoruz. Soru, Osmanlı genel anlamda nasıl bir imparatorluk? İlber Ortaylı. Kozmopolit bu anlamda tarihin son Roma İmparatorluğu, hakim din Müslümanlık, etnik grup ise Türklük, orduda komuta dili Türkçedir. Türk unsurunun ağırlık kazanması için dikkat edilmiştir. Eyalet ordusunda az miktarda Slav ve Yunan asıllı sipahiler var. Yeniçeriler büyük ölçüde devşirme fakat bunlar süratle ve şiddetle İslamlaştırılıyor ve Türkleştiriliyor. Komutan idareci olacakları başından bilinen çocuklar ise Edirne, Galatasaray ve Topkapı'ya alınıyorlar, Enderun'a. Yukarıda Sayın Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın izah buyurdukları gibi devlet müessesesinde uygulanan sistem şekli öylesine mahir ve adilce uygulanmaktaydı ki diğer etnik cemaatler asla rahatsız olmamaktaydılar. Zira her fert kabiliyeti nispetinde olması şartıyla arzu ettiği her hizmette görev alabilmekteydi. Mesela bilindiği gibi birçok paşa, amiral olduğu gibi vezaret makamına geçenler dahi olabilmiştir. Diğer etnik cemaatlerden şayet ihanet içinde olan olmuşsa bu gibi hainler ön yargı ile yargılanmaz, ilk işlediği suçu nevi değerlendirilir ve ona göre cezalandırılırdı. Mesela ihanetinin nevi milli değilse bizzat kendisi cezalandırılır ve mensubu bulunduğu kavmin günahı alınmazdı. Ancak İslami özelliğin ağır basmasıyla Türkler haricinde bulunan İslami unsurlar da İslam oldukları için diğer gayri İslam kavimlere nazaran etnik üstünlük elde ederlerdi. Nitekim baştan beri saydığımız faktörler Fatih Sultan II. Mehmet Han Gazi'nin şahsiyetinde de bu görüş kuvvetle yer etmişti. Ancak üstün zekası ve şahsına münhasır meziyetleriyle birleştiğinden daha bir başka özellik kazanmıştı. Şöyle ki, ırki ve dini mefhumları bünyesinde öylesine birleştirmişti ki, yalnız imparatorluğunda değil, aynı zamanda tüm cihanda İslam hakimiyetini sağlayabilmek onun başlıca ideali olmuş ve bu uğurda her ne lazım ise yapmıştır. Bir başka ifadeyle kendisi de tüm cihana İslami müjdeleme ile görevlendirilmiş mümin hizmetkar olarak görmekteydi. Nitekim bunun en açık misali Uzun Hasan'ın validesi Sare Hatun, "Hey oğul, bu Trabzon için çektiğin bunca zahmet nedir?" diye sorunca Sultan Fatih'in cevabı şu olmuştur. "Ana, ana, bu zahmet din yolundadır. Ahirette Hazreti Allah huzuruna çıktığımda inayete ola derim." Bizim elimizdeki kılıç İslam kılıcıdır. Eğer bu zahmeti çekmezsek bize gazi demek yalan olur. Görülüyor ki ırktan ziyade dini akideler esas alınmakta ve böylece milletten ziyade ümmet üzerinde durulmaktadır. Dahası o çağlarda Hristiyan ülkelerde de vaziyet hemen hemen aynıydı. Yani o çağlarda devlet müessesesindeki ana temel dine ve şer'i kanunlara dayanmaktaydı. Zira ne doğuda ve ne de batıda milliyetçilik gibi bir faktör henüz kök salmış değildi ve ancak Büyük Fransa ihtilaliyle baş göstermiş ve daha sonra taçlar, tahtlar ve başlarla birlikte monarşik düzenler peşi peşine yıkılıp göçeceklerdi. Görülüyor ki hemen her mesele kendi devrinin icablarına göre değerlendirilmeli ve ona göre yargıya varılmalıdır. Aksi takdirde tamamen yanlış değerlendirmelerin kurbanı olunur.